Merhaba, ben Bahar.
Ve ben İrem Karaniz.
Ve Kitap Kulübü projesi adına bugün Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanını okuduk ve onun hakkında yorumlarımızı size bildirmek için bu podcast'i yapıyoruz.
Şimdi kitaptan basitçe bahsetmek istersek.
Evet, kitaptan basitçe bahsetmek istersek Çalıkuşu, Türk Edebiyatı'nın en bilinen romanlarından biri. Dizisi yapılmıştır, filmi yapılmıştır. Yani halk ağzında eğer Türk romanı derseniz
Çalıkuşu çıkar.
Çalıkuşu çıkar. Yani Çalıkuşu oldukça bilindik bir roman olmasına rağmen şahsi fikrim romantik bir roman olarak çok temsil ediliyor. Çok böyle romantizm, tatlı romantizm olarak temsil ediliyor ama benim şahsi fikrim bir insanın nasıl çocukluğunun, yani insanın içindeki çocuğun yıpranmasıyla ilgili olan bir yorumun ve aşkın nasıl bir teslimiyet olduğunu gösteren bir kitapta diyebiliriz. Her ne kadar uzun bir tasvir olsa da. Çünkü yani kitap bir romantizmden ibaret değil. İçinde geçen Feride'nin hisleri basite indirgenecek bir seviyede değil. O bakımdan kitabı seçmemizde de bu kitabı her ne kadar çok duysak da ikimiz de hiç oturup okumamıştık. Hani bu kadar bilindik romanların hep dizileştirilmesi, filmleştirilmesi ama kitabın aslının bilinmemesi de bizi rahatsız eden bir bulguydu. O yüzden bu kitabı okumaya karar verdik.
Çünkü zaten bahsettiğimiz gibi sunulurken romantizm genelde şöyle diyeyim ilgi ve izleyici çektiği için romantizm olarak sunulan bir hikaye olduğu için aslını görmek istedik ve aslında daha derin ve sadece bir romantik bir hikaye olmadığını öğrendik.
Evet, medyanın ve halkın yüzeysel bakmasını yani baktığını düşündük. Yani insanları kötülemek adına değil ama genelde kitaplara direkt bir kelimeyle tasvir etmek insanların kolayına gelir. Romantik kitap, komik kitap, korkutucu kitap, gerilim kitabı. Ama Çalıkuşu bir romantizm kitabından, romantizmle alakalı bir kitaptan çok daha fazlası. İkinci sorumuza geçersek, kitap daha ilk cümlesinden seni yakaladı mı ya da hikayenin içine girebilmek biraz zaman mı aldı?
İrem? Şimdi normalde ben bu tür kitapların okurken içine girmek, anlamak ya da kitabı aman yarabbim çok güzel gidiyor, devam edeyim tarzında hisler hissetmem de zorlaşıyor.
Evet, yani ben de Elim'inkine farklı olarak ben yani o kadar şey hissetmiyorum. Kitabın içine dalmak benim için sıkıntı değil. Benim için sıkıntı olan şey kitabı devam ettirmek. Yani kitabın bir 50. sayfasına kadar gelebilirim ama kitap 200 sayfaysa kalan o 150 sayfayı bitirmek benim için söz konusu olan zor şey. Ve Reşat Nuri Güntekin bende bu sıkıntıyı hiç yaşatmadı. Çok iyi bir şekilde. Çok beklemiyordum çünkü genelde eski yazarlar çok tasvir etmeye bayılırlar. Yani
klasikler böyle uzun
betimleyici terimler, betimleyici terimler genelde yaygın olur ki bu kitapta yaygın değil demiyorum ama genelde olay örgüsüne dayanan bir kitap olduğu için beni çok o hani hep orada tıkalı kalmak gibi bir durum olmadı okurken. Okurken tıkanmak gibi bir durumla karşılaşmadım. Çünkü bazı kitaplarda böyle mekanı veya karakterleri tasvir ederken bu sıkıntı da yaşanıyor. İşte yeşil gözlü, işte yeşil ovalar devam eder. Özellikle minik öykü yazan yazarlarda, öykülerde epey gözlemlenir.
Bende de işte sıkıntı yaşıyorum dedim ama velakin Neşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanında öyle bir şey yaşamadım. Olay örgüsünden nazaran bende karakter ilgimi çekti. Ana karakter olan Feride'nin farklılığı, hareketleri çok farklı geldiği için okumakta daha çok rahat hissettim. Yani, bunu görmek ve
evet,
öğrenmek.
Evet, birinci kişi anlatım her zaman zaten okuyucuyu kitaba iten bir faktördür. Çünkü üçüncü kişi anlatım daha çok öykü kısımlarında, öykü ürünlerinde kullanılır veya romanlarda da kullanılır ama benim şahsi fikrim üçüncü kişi anlatım olunca romana adapte olmam daha zor oluyor. Daha uzun sürüyor. Üçüncü sorumuza geçersek, kitapla ilgili en çok neyi sevdin ya da sevmedin? Neden?
Ben en çok Feride'yi sevdim. Farklı biri, etrafındaki insanları dinlemiyor, farklı davranıyor, kuralları yıkıyor ve ne kadar üstünden
sosyal normları takip etmeyen bir kız.
Evet. Ve ne kadar üstünden tabiri caizse tren geçtiği halde savaşmasına devam edip kendisini kötü hissetmeden ilerlemeye çalışıyor.
Evet, yani her ne kadar neredeyse üzerinden 100 yıl geçmiş, 1922'de yazılmış bu roman ve şu an 2020'deyiz. Neredeyse 100 yıl geçmiş üzerinden bu romanın yazıldığı vakitten, ki bu romanın yazıldığı zaman diliminden önceki bir zaman dilimini de tasvir ettiğini düşünebiliriz. Çünkü 22'de işte Atatürk zamanı. Burada daha tradisyonel bir zamana da denk geliyor. Kitapla ilgili ben en çok neyi sevdim? Yani Reşat Nuri Güntekin'in Feride'yi betimlemesi, yani Feride'yi tasvir etmesi epey bir, yani ben karakter olarak ben de Feride'yi sevdim. Önceki okuduğumuz, yani kitap kulübünde ilk okuduğumuz kitaba göre, her ne kadar iki kitapta da birinci kişinin anlatımı olsa da, ilk kitabımız Sis ve Gece'ydi Ahmet Ümit tarafından. Her ne kadar Sedat'ın birinci kişiyle anlatımı kötü değilse de Sedat'la bağlantı kuramadım. Sedat'ı, yani karakteri sevmek için sevmek benim tarzım değil. Karakterle bağlantı kurmak, karakteri anlayabilmek önemli olan ve ben Sedat'ı anlayamadım. O da benim kitabı anlamamda biraz etkiledi diye düşünebilirim, veya Sedat'ın davranışlarını anlamamda etki oldu. Ama burada Feride'yi anlayabilirim. Feride'nin tasviri epey iyi ve kitabın yaklaşık çok büyük bir kısmı, yaklaşık bir 360 sayfası Feride'nin kendi sözleriyle yazılmış. Dolayısıyla Feride ile dolu bir kitap. Feride'nin hayatıyla dolu bir kitap. Feride'nin yorumuna açık kaldığımız için belki biraz Feride'nin
kısıtlayıcı olabilir.
Evet, biraz. Yani sırf Feride'nin görüşünde olduğu için o öyle bir sıkıntı olabilir. Çünkü kitabın sonlarına doğru üçüncü kişinin anlatımı tekrar dönüyoruz. Ama üçüncü kişinin anlatımında bile öbür karakterlerin, Kamran'ın babasının, işte Doktor Efendi'nin, İhsan Bey'in, onların düşüncelerine hiçbir zaman varamıyoruz. Ama genelde Feride diğer insanların düşüncelerini anlamakta zorluk yaşamıyor. O yüzden bu eksikliği de dolduruyor diye düşünüyorum. Kitabı sevmediğim kısım, yani Reşat Nuri Güntekin her ne kadar romantizminin cılkına çıkarmadıysa da, tabiri caizse, Feride'nin Kamran'dan rahatsız olduğunu biliyoruz. Kamran'ın onu aldatmasına epey üzdüğünü de biliyoruz. Ama kitapta her ne kadar jurnalinde de bundan bahsetse de, jurnalinde yani yaklaşık bir 3-4 kez "Kamran, senden nefret ediyorum" cümlelerini kullanması efektif olmuş. Ama bana kalırsa bunu yazmasına da gerek yoktu. Sonuçta sırf bir kişinin ona yaptığı bu aldatmacı dolayısıyla ülkenin öbür ucunda kendini bulan bir kızın bu kişiden hoşnutluk duyduğunu söylemek biraz mantıksız olur. Ama onun dışında Reşat Nuri Güntekin hani konseptin dışına çıkmamış ve hani olayı olduğundan daha fazla romantik leştirmemiş. Bu da iyi bir şey. Çünkü Feride'ye aşık olan birkaç tane daha karakter vardı ve onları yerinde tutmuş. Yani İhsan Bey, Doktor Bey, Şeyh Yusuf Efendi. Yani onlar yerinde kalmış. O da iyi bir şey. Senin sevmediğin bir kısım var mı kitapla alakalı?
Sevmediğim aslında çok bir yer yok. Sadece Feride'nin dediğin gibi bir Kamran'a takıntısı ya da bırakıp gitmesi gereksiz olduğunu düşünüyorum. Onun dışında da Feride'nin son bitişindeki şeyi beğenmedim doğrusu. O kadar savaştığını görsek de rahat bir şekilde hala savaşmasını görmek istediğimiz halde savaşarak değil vazgeçerek bitiriyor. Ama ona birazdan yeniden döneceğiz.
Evet. Şimdi kitap kulübü projemiz adına Çalı Kuşu podcast'inin ilk bölümünün sonuna geldik. Kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz.
Merhaba, ben Güldüm. Öncelikle ben Çalıkuşu kitabını seçmeden önce internette biraz araştırma yaptım ve Atatürk'ün en sevdiği kitap olduğunu ve hatta başucu kitabı olduğunu öğrendim. Bundan sonra benim daha da çok ilgimi çekti ve bunu kesinlikle okumam lazım diye düşündüm ve okumaya başladım. Kitap beni zaten okumadan önce bile etkilemişti yaptığım araştırmalardan. İlk cümlesinden itibaren ben kendimi kitabın içinde o karakterlerle bir bütün olarak buldum. Çünkü o ana karakter çok içimizden bir kızdı ve beni de kendi içerisine çekti ilk andan itibaren. Bu kitapla ilgili aslında en çok Kemran ve Çalıkuşu yani Feride arasındaki aşkı çok sevdim. Birbirlerine aslında deli gibi aşıklar ama kitapta onların aşkları biraz daha arka planda kalsa da her zaman okuyucuya bunu hissettirebiliyorlar. O yüzden benim bu durum çok fazla hoşuma gitti. Bir aşk romanı okumadım ama aynı zamanda o hissiyata kapıldım ve çok güzel bir şekilde bana bunları hissettirdiğini düşünüyorum. Bu kitapta daha çok mekanların öne çıktığını düşünüyorum. Çünkü mesela Feride bir öğretmen olarak o kadar çok yer gezdi ki Anadolu'nun içerisinde her mekanın bana hissettirdiği farklı duygular oldu. Ana yaşadığı yerin veya gittiği köylerin herhangi bir mekanda yaptığı meslek aslında o mekanın oluşturduğu atmosfere dayalıydı. Yani mesela bir örnek vermek gerekirse gittiği ilk köyde insanlar ölüler üzerinden hayatlarını sürüyorlardı ve bu kitaba çok farklı bir atmosfer vermişti. Feride'nin de davranışları, hareketleri buna göre çok fazla değişmişti. Veya Feride en sonunda memleketine döndüğünde kitabın atmosferi tamamen farklı bir şekilde yönlenmişti. Ve ben kendimi daha mutlu, daha huzurlu hissetmiştim Feride'nin de olduğu gibi. Daha sonra kitapta en çok sevdiğim ve en çok ilgimi çeken bölüm aslında son bölümüydü. Çünkü ben mutlu sonları seven bir insanım. Ve en sonunda da mutlu sonla biten bir kitap. Aşklar kavuşuyor. O kadar biz okuyoruz, okuyoruz. Acaba ne olacak diyoruz. Sonunda kavuşacaklar mı diyoruz. Ve en sonunda kavuşmaları beni çok mutlu etti açıkçası. O kadar acıdan, o kadar yaşananlardan sonra hoşuma gitti. Ve son olarak da kitabın yeniden sonuyla ilgili biraz daha konuşacağım. Kitabın ilk başında evleneceklerdi Kemran ve Feride. Ama daha sonra bir olumsuzluk ortaya çıktı ve biz en az 200 sayfa onları ayrı bir şekilde okuduk. Bu okuyucuda birazcık sanki anne ve baban ayrılmış ve sen sanki ikisini de aslında hala birlikte görmek istiyormuşsun gibi bir his bırakıyor. Ve en sonunda onları yeniden birleştiklerini görmek ve bu birleşimin sonunda onların nasıl bir hayat yaşadığını görmüyoruz. Bu bizim hayal gücümüze dayalı ve ben onları çok mutlu hayal ediyorum. Sanki bir masal gibi ve prens, prenses birbirlerine kavuşur, mutlu bir sonsuza kadar mutlu bir şekilde yaşarlar. Kitabın böyle bitmesi beni çok mutlu etti. Çünkü hayata da pozitif baktığım için kitaplara da pozitif bakmayı seviyorum. Ve iyi ki yazar Reşat Nuri Güntekin böyle bir son yazmış. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Thank you.
aramızdan sonra tekrar beraberiz. Ben Bahar.
Ben de İrem Karanız.
Ve Çalı Kuşu kitabının podcast'inin ikinci bölümüne başladık. Dördüncü soruyla başlamaya karar verdik. Bu kitapta hangi kurmaca unsuru, olay örgüsü, karakterler, mekanlar ve benzeri daha çok öne çıkıyordu? Bunun anlatıya nasıl bir etkisi vardı? Sanırım değil aslında. Benim şahsi fikrim olarak eğer internete olay örgüsü diye yazarsak Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu romanını örnek olarak görmemiz gerekir. Çünkü olay örgüsü çok dolgun olan bir roman. Yani ya olay örgüsünün dolgunluğu da okuyucuyu kitaptan ayırmıyor. Çünkü devamlı bir olaylar geçiyor. Devamlı Feride'nin başına geçen bazı musibetler var. Mesela yakın arkadaşı Nazmiye onu istemediği bir pozisyona sokuyor. Evlatlık ettiği kız ölüyor. Ve sonrasında da bir şekilde Kamran'a dönüyor.
Bu olan şeylerin sadece minik bir kısmı. O kadar fazla ki olaylar.
Yani her ne kadar Kamran'la olan buluşması kitabın sonuna denk gelse de kitap boyunca da epey olaylar ve ufak olaylar da dönüyor. Ve bu ufak olaylarla bile seni yazar kitapta tutabiliyor. Yani en azından beni tutabildi. Hani bu her ne kadar Kamran'ın aldatması da epey bir bölüm içeriyordu. Ama yani kitabın yaklaşık bir 200 sayfası Feride'nin Anadolu'da yaşadığı olaylardan ibaret. Ve bu 200 sayfa boyunca da okuyucu genelde yani şahsi olarak okuyucu herhangi bir bunalıklığa bir tıkanmaya girmiyor. Çünkü devamlı değişen bir ortam var ve Feride de devamlı pozisyonunu değiştiriyor. Öğretmen oluyor, müdürü oluyor, hademe oluyor, bakıcı oluyor. Gurbete gidiyor, olaylar başına geliyor. Bu sayede okuyucu her zaman Feride ile bağlantısını hatırladığı için, çünkü Feride de çok okuyucu ile bağlantı kurabilen bir karakter. Feride yani her ne kadar 100 yıl önce yaşasa da bizden, onun karakter özellikleri epey bağlantı kurulabilecek gibi.
Hala anlayabileceğimiz, hala görüp tanıyıp.
Yani birinin seni aldatmasından dolayı başka bir yere gitmek ve serüvenler yaşamak. Önceki okuduğumuz kitaba göre daha gerçekçi olabilir. Yani her ne kadar önceki okuduğumuz kitapta da oldukça gerilim geçen gerçekçi senaryolar olsa da çoğu kişi muhtemelen bir mit ajanı olmakla bağlantı kuramayabilir. Feride'nin durumu da çok böyle normal değil. Ama Feride ile hem bağlantı kurulması kolay bir karakter hem de olaylar sayesinde okuyucuyu Feride ile bırakabiliyor yazar. Ve
5. soruya bakalım şimdi de. Okurken çok sevdiğin, ilgini çeken olaylar ya da bölümler oldu mu? Neden? Nereler? Şimdi benim ilgimi çeken en çok bölüm minik bir zil arasından sonra geri döndük. En çok dikkatimi çeken bölüm 5. kısma geçişti. Burada 1, 2, 3 ve 4. bölümlerde hep Feride'nin dilinden duyduk. Onun anlatımını şahsı gördük. Hep kendi hikayesini kendi jurnalinden dinledik ya da okuduk. Ama velakin 5. kısma geçtiğimizde artık Feride'nin dilinden dinlemiyorduk. Başka bir 3. şahıs anlatıyor. Ve bu farklı geçişinde Feride'nin duygusal haliyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Burada son derken mesela Kamran biz asıl bugün birbirimize ayrılıyoruz. Ben asıl bugün dul kalıyorum. Bütün olan geçen şeylere rağmen sen yine bir parça benimdin. Ben bütün ruhumla senin.
Yani bir nevi diye. İtiraf gibi bir durum.
İtiraf yani, çalışması yapıyor orada.
İtiraf çalışması gibi ama dediğin gibi bu Feride'nin çöküşünün başlangıcı diyebiliriz. Eğer aşık olması çöküşse.
Kendisi de aşıklık durumunu kabullenip aslında kendine de itiraf ediyor.
Evet. Ve ondan sonra defterinin bitmesi de ve sonra üçüncü kişiyle anlatıma geçmesi de epey düzgün bir hareket olmuş. Hatta ilginç, tam o defterin bittiği an, Feride'nin kabullendiği an ve Feride'nin kabullenmesiyle yazması da bitiyor. Zaten o kısma geldiği zaman da senin Feride'nin Kamran'a olan aşkını kabullendiği zamanda da yazmanın bir anlamı da kalmıyor. Çünkü zaten evlenecek. Yani o doktor beyle evleniyor bu yazıyı yazmadan hemen sonra.
Kendisi önemli içinde hissettiği evet, şeyler.
Ve Feride için evlenmek, bağlanmak bir neredeyse bir kaybediş, bir çöküş gibi.
Hatta kendini çalı kuşu diye çağırmasından da sanki çalı kuşunu alıp kafese konulması, artık hayatının bitmesi gibi de görebiliriz.
Evet. Ve kendi çöküşünü de burada itiraf ediyor. Sevda'nın hiçbiri bu dul kadın ruh ve vücudunu benim kadar hırpaladığını, yıprattığını zannetmiyorum. Her ne kadar kendisine hiç acımasa da burada o kendine acımanın tek cümlesini öz bir cümle. Kitapta kendisine acıyan bir tasvir incelememiş. Zaten Feride oldukça kendine güvenen, kendi öz saygısı olan bir insan. Dolayısıyla bununla karşılaşmamız da epey ufak bir şanstı. Ama karşılaştığımız zaman da
Feride için çok büyük bir şey, evet, bunu kabullenmek.
Evet, neredeyse bilerek kendini bir çukura atmak gibi diyebiliriz. Ve son sorumuza geçelim.
Kitabın sonuyla ilgili düşüncelerimiz nedir? Farklı bir son olabilir miydi?
Yani kitabın sonunu şahsen Feride'nin Kamran'a dönüp teslim olmasını, bir nevi teslim olmasını istemedim. Feride'nin Anadolu seyahatlerini devam etmesini istedim. İşte tekrar öğretmen olmasını, çocuklara bakmasını, bakıcılık yapmasını, eğlenmesini istedim ama yaşadığı bu kadar trajik olaydan sonra işte Huriye diye bir kadının ilk girdiği işten onu ediyor, onu topluma kötü gösteriyor, yakarıyor. İhsan Bey'in ona olan karşılıksız aşkı, Yusuf Şeyh'in ona karşılıksız aşkı, Munise'nin ölümü epey etkiledi. Çünkü Munise'ye çok hakki bir sevgiydi. Her ne kadar Çalıkuşu sevgiye göstermiyor, sevgiye karşı diyemeyiz. Çalıkuşu'nun karşı olduğu tek sevgi Kamran'a olan sevgi. Çünkü Kamran onu en çok üzen insan ve onu bu kadar üzen bir insanı sevmek Çalıkuşu için bir nevi aptallık gibi, kendini aptal olarak görmesine sebep oluyor. Dolayısıyla bu davranışta da bulunmaktan çekiniyor.
Ama sonunda kabullenmesi tabii ki hem büyük ihtimal Feride'nin kendisini hem de bizi
hayal kırıklığına
uğrattı.
Yani
tabii ki üstüne düşününce bu kadar
olaydan sonra dayanabilmesi de insanüstü olacaktı.
Kesinlikle. Gerçekçi olmayacaktı ve o zaman da Reşat Nuri'nin yazdığı bu güzel Çalı Kuşu kitabını sanki sırf mutlu edelim, hadi
evet,
olsun bitsin,
evet,
gibi
yani kitabın
zorlama olacaktı.
Evet, mutlu son koymak adına kitabı değiştireceklerdi. Yani ikimizin de ortak olduğu kısım, kitabın sonunu farklı olmasını isterdik ama farklı
saygı
bir son
duyuyoruz
olamazdı.
Neşet,
çünkü farklı bir son olsaydı kitabın tamamı bozulurdu. O güzelliği kaybolurdu. Bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz. Bu Çalı Kuşu podcast'inin ikinci bölümünün sonu. Tekrar görüşmek üzere.
İyi günler.
Bye bye.